Tanrı'nın bizi özgür kılması denilen bir vaaz vereceğim. Son iki haftada peşe peşe günahın etkilerini inceledik. Aslında o biraz zor, biraz ağır bir konu değil mi? Mısır'dan çıkışın hikayesine bakarak günahın iki yüzünü görüyorduk. Bir bakımdan günah bir despot ve insanlar bire mağdurdu. Gördük ki günah bu dünyaya bozduğu için insanlar etkilenmişti. Mesela İsrail halkı 80 yıl boyunca baskı altında yaşadı. Çünkü Mısır'daki kral onlara haksızlık etti. Bu kuşak diğer kuşaklardan daha günahlı değildiler. Ama günah zorba bir hükümdar ve insanlar bir kurbandı. Sayısız kişi bunu iyi bir şekilde biliyor. Onlar acı çekiyor, eziyet çekiyorlar. Diğer bakımdan günah insanların seçimidir ve insanlar suçludur. Mısır'daki Firavun'un hayatını incelediğimiz zaman bunu gördük geçen hafta. Hatırlıyor musunuz? Süper. Ve Firavun Tanrı'ya sürekli isyan etti ve itaatsizlik yaptı. Tanrı halkın bırakılsın, onlara salıver diye buyurduğu zaman Firavun bunu yapmadı ve inatçılık etti. Bu hikaye sadece Firavun'un hikayesi değil. Bu hikaye de insanların hikayesidir. Yani Adem ve Hava yasaklanmış meyveyi yediklerinden beri insanlar Tanrı'nın yasalarına ayak altında çiniyorlar. Doğal olarak insanlar Tanrı'ya itaat etmek yerine kendi seçtikleri yolundan gidiyorlar. Ve sorun şu ki, günahın etkileri insanlara zincirle. Biz günahın gücü altında yaşayabiliriz. Lakin özgür kılınabilmek için Tanrı'ya umut bağlayalım. Geçen hafta gördük ki İsrail halkı günahın etkileri altında yaşadı. Onlar çaresiz idi. Onlar kendi kendilerine kurtaramamıştı. Ama müjde şu, Tanrı onların feryatlarını ve iniltilerini duydu ve onlara ilgi gösterdi. Hamdolsun bizim Tanrımız dualarımızı, feryatlarımızı duyuyor ve bize ilgi gösteriyor. Bu yüzden Tanrı kendi halkına baskıdan ve günahların etkilerinden kurtarmak için Musa'ya çağırıp atadı. Geçen hafta gördüğümüz gibi Musa Firavun'a gidip şöyle dedi. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki, halkımı bırak gitsin çölde bana bayram yapsın. Aslında Yalova kampında bayram yapacağız. İki günlük bir bayram olsun. Bu yüzden eğer Tanrı'nın halkına salıver vermezsen, Tanrı Mısır'a bir bela gönderecek. Ama Firavun, Tanrı'nın halkına salıver vermeye yanaşmadı. Firavun 9 kez Tanrı'nın halkına salıver vermeyi reddetti ve 9 bela Mısır'a geldi. Firavun'un Tanrı'nın halkı salıver vermesi için bir bela daha Mısır'a geldi. Bu hikayeyi okuyalım.
Rab diyor ki, gece yarısı Mısır'ı boydan boya geçeceğim. Tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan, değirmendeki kadın kölenin ilk çocuğuna kadar, hayvanlar dahil Mısır'daki bütün ilk doğanlar ölecek. Bütün Mısır'da benzeri ne görülmüş ne de görülecek büyük bir feryat kopacak. İsraillere ya da hayvanlarına bir köpek bile havlamayacak. O zaman Rab, bin İsraillere ve Mısırlılara nasıl farklı davrandığını anlayacaksınız. Bu görevlilerin hepsi gelip önümde eğilecek. Sen ve seni izleyenler gidin diyecekler. Ondan sonra gideceğim. Musa Firavun'un yanından büyük öfkeyle ayrıldı. Rab Musa'ya Mısır'da şaşılası işlerim çoğalsın diye Firavun sizi dinlemeyecek demişti. Musa ile Harun Firavun'un önünde bütün bu şaşılası işler yaptılar. Ama Rab Firavun'un inatçı yaptı. Firavun'un İsrailleri ülkesinden salıvermedik. Rab Mısır'da Musa ile Harun'a bir ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak dedi. Bütün İsrail topluluğunu bildirin. Bu herkes ailesine göre kendi halkının, ev halkının birer kuzu alacak. Eğer bir kuzu bir aileye çok geliyorsa, aile bireylerinin sayısı ve herkesin yiyeceği miktar hesaplanacak. Ve aile kuzuya en yakın komşusuyla paylaşabilecek. Koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı. Ayın 14'üne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. Hayvanın kanını alıp etin yemeyeceği evin yan ve üst kapı şövelerine sürecekler. O gece ateşte kızartılmış et mayasız ekmek ve acı otlarla yenmelidir. Eti çiğ veya haşlanmış olarak değil, başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte kızartarak yiyeceksiniz. Sabaha kadar bitirmelisiniz. Arta kalan olursa sabah ateşte yakacaksınız. Eti şöyle yemelisiniz. Beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda, değneğiniz elinizde olmalı. Eti çabuk yemelisiniz. Bu Rabbin fısıh kurbanıdır. O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğumlarını doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben Rabbim. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Bugün sizin için anma günü olacak. Bugünü Rabbin bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bugünü kutlayacaksınız. İsrailler eğilip tapındılar. Sonra gidip Rabbin Musa ile Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz uyguladılar. Gece yarısı Rab tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. O gece Firavun'la görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. Aynı gece Firavun'un Musa ile Harun'u çağırttı ve kalkın dedi. Siz ve İsrailliler halkımın arasından çıkıp gidin. İstediğiniz gibi Rab'be tapın. Dediğiniz gibi davarlarınız, sığırlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın.
Tamam, bu son bela diğer 9 beladan daha kötüydü. Aslında bunu okuyunca rahatsız hissedebilirsiniz. Ben rahatsız hissediyorum. Tanrı nasıl onlara o kadar vahim bir şekilde yargılayabilirdi? Bu yargı Tanrı'nın sevgisine aykırı mı diye sormak istiyorum. Aslında bu bölümde Tanrı'nın ne yaptığını suçsuzluğunu kanıtlamadı. Aslında adil olan Tanrımızın bunu yapması gerek yok. Biz bir yargıcı gibi Tanrı'ya karşı bir dava açmayız. Mezmur 115. Bizim Tanrımız göklerdedir. Ne isterse yapar. Ancak kutsal kitap sürekli diyor ki Tanrı doğruluk yapar ve hiç kimseye haksızlık yapmaz. Tanrımız adil ve doğru olursa nasıl bunu anlatabiliriz? Ben bunu tam olarak anlatamam ama bir bahsedebilirim. Birinci şu, 80 yıl önce Firavun bütün yeni doğan erkek İbrani bebekleri öldürdü. Bu yüzden Tanrı'nın bu hükmü, Firavun'un geçmişteki işlemiş olduğu günahı yansıtıyor. Ama bu yanı kapsamlı olmadığını biliyoruz. Göze göz, dişe diş denildiğini duydunuz. Ama Tanrı normalde bize karşı davranmaz. Yoksa hepimiz mahvoluruz. Ama aslında önceden Firavun aynı bir şekilde davrandı. İkinci nokta şu. Belala eğledikçe Belala daha kötü oldu. Aslında Tanrı hemen o kadar korkunç bir Bela göndermedi. Firavun 9 kez Tanrı'ya itaat etmedi, inançlılık etti. Tanrı küpleri binmemişti. Firavun ve Gürbile Tanrı'ya devamlı isyan etti. Firavun Tanrı'ya itaat etseydi, bu Belala Mısır'a gelmez. O çok önemli. Aslında bildiğimiz gibi günah insanların seçimidir. İnsanlar suçludur. Ve böylece bunu görüyoruz. Üçüncü, neden ilk doğan erkek çocuklar öldürüldü? Onlar diğer çocuklardan daha suçlu muydu? Aslında kültür olarak ilk doğan erkek ailelerin ve ülkelerin liderliğini temsil etti. Bu bakımdan ilk doğan erkekler karar veren kişiydiler. Ve toplum olarak bu ülkelerin ile kötü tutuklarından sorumluydular. Eğer bir ilk doğan erkek öldüyse o en üst seviye felaket olur. Çünkü babaların hayalleri, arzuları ilk doğan erkeklerine bağlıydı. Yani ilk doğan erkeklerin yargılanması bütün topluluğun yargısını temsil etti. Ve aslında gerçekten Firavun İsrail'in etti ama onun görevlileri bunu yaptı. Ve aslında bütün halk Tanrı'nın yargısı altındaydı. Dördüncü nokta şu ve bu çok önemli. İsrailliler ve Mısırlıların yargılanmaya hak ettiğini gördünüz. İkisi de suçludur ve Tanrı'nın yargısı altındadır. Bu son beladan dolayı İsrail halkı Mısır'dan kurtulacaktılar. Aynı zamanda onlar kendileri yargılandılar. Tanrı kendi halkını kendi gazabından kurtarmak için Fısa Bayramı'na İsrail halkına sağladı. Mısırlılar Tanrı'nın yargısı altındaydı çünkü Firavun ve onun görevlileri Tanrısız bir şekilde yaşıyor. Tanrı'ya sürekli itaatsizlik yapıyorlardı. Onlar her zaman inançlılık ettiler. Ancak İsrail de suçsuz değildi. Onlar Tanrı'ya isyan etti ve inat etmiştiler. Musa onlarla konuştuğu zaman onlar Musa'yı dinlemediler. Onlar Tanrı'nın yargısı altındaydı. Onlar Fısa Bayramı'nın buyruklarını yerine getirmeseydiler, onların ilk doğan erkek çocukları öldürüldü. Firavun yüzünü Tanrı'ya hiç döndürmedi. Bu bela yaklaşında İsrail halkı ise Tanrı'nın verdiği buyruklarına dikkatlice. Tanrı'nın halkı, Tanrı'nın yaptığı kurtuluş planına dahil oldular. Ve Yahudiler nasıl Tanrı'nın yargısından kurtuldular? Ben bunu anlatırken bu hikayenin başka hikayeye işaret ettiğini düşünün. Birinci şu, Yahudilerin ilk doğan erkek çocukları öldürülmek yerine her aile kurban olarak bir kuzu kesti. Her ailenin seçtiği kuzu erkek, olgun ve lekesizdi. Her ailenin seçtiği kuzu bir aile için yeterliydi. ve bu kuzunun kanı bu aileyi kurtaracak. İkinci noktası, İsrail ile Tanrı'nın söylediklerine inandı. Onların inancı diriydi. Onlar kesilmiş kuzunun kanına, kapının sövelerine sürdüler. Yazıldığı gibi, İsrail ile eğilip tapındılar. Sonra gidip Rabbin Musa ile Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz uyguladılar. Acaba bu akşam yaklaştığı zaman İsraillere nasıl hissettiler? Aslında her aile kapının sövelerine kuzunun kanına sürdüler. Tamam? Ama iki kişi lazım. Ya lütfen buraya gel, otur. Matt aslında buraya gel, otur. So ikisi kapıların sövelerine kuzunun kanına sürdüler. Tamam? İkisi aynı şey yaptı. Ama acaba o akşam yaklaştığı zaman İsrailliler nasıl hissettiler? Bazılarına korkmadığını, bazılarının ise biraz endişelendiğini sanıyorum. Mesela Yahya kapını boyadı kanıyla. Ama belki biraz korkuyor. Ne olacağını bilmiyor. Ama Tanrı'nın buyruklarını uyguladı. Aslında Musa'nın verdiği sözünü inandı. Ama biraz korkuyor, biraz endişeliyor. Ama Matt aslında aynı şey yaptı. Ama o korkmuyor. O, tamam, Tanrı'ya güveniyorum, korkmuyor. Ama o akşam ne oluyor? Ne olacak? Ve o akşam Tanrı'nın meleği geliyor. İkisi endişelen kişi ve korkmayan kişi ikisini kurtardı. Çünkü Tanrı'nın sözüne inandılar. Ve bu çok önemli bizim için. Evet, çünkü aslında Tanrı'ya güvendi ama onların duyguları biraz farklı olabilir. Değil mi? Çok teşekkürler aslında sadece bunun için. Ama bu gerçek, bence bu gerçek çok önemli. Duygularımız son derece değişebilir. Değil mi? Bu kişilerin kurtuluşu duygularına bağlı değildi. Bu kişilerin kurtuluşu kuzunun kanına inandıklarına bağlıdır. Hepsi bu kana güvenmişler. O gece Yahya belki kurtulmak için yaptığımız şeyler yeterli mi diye sordu. Ama aslında kuzunun kanına güvendi. Bu yüzden Tanrı meleği geldiği zaman kurtuldu. Ve bizim için tam aynı bir gerçek var. Eğer Tanrı'nın kuzusuna inandıysak, Yargı gün geldiği zaman kurtulacağız. Tamam. Üçüncü nokta şu. Tanrı onların Mısır'dan çıkmasını sağladı. O gece Mısır'da büyük bir feryat koptu. Nihayet Firavun İsrail halkına salıverdi. Şöyle okuyoruz. Aynı gece Firavun Musa ile Harun'u çağırdı. Kalkın dedi. Siz ve İsrailliler halkımın arasında çıkıp gidin. İstediğiniz gibi Rab'e tapın. Dediğiniz gibi davalarınızı, surlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın. O gece kesilmiş kuzunun kanı İsrail halkının suçunu örttü. Onlar Tanrı'nın yargısından kurtuldu. Üstelik o gece onlar özgürlüğü kavuştular. 80 yıl boyunca kölelik altında yaşadıktan sonra onlar özgürlükle Mısır'dan çıktılar. Onlar Tanrı'nın onlara verdiği ülkeye doğru yolculuk etmeye başladı. Bu hikayede Tanrı hem kendi halkının günahlarını örttü hem de kendi halkını özgür kıldı. İsrail halkı her yıl Fısa Bayramı'nda bu kurtuluş gününü anar. Yahudiler oğalaydan beri bugüne kadar bu bayrama kutla. Onlar bu bayramda ki sofrada mayasız ekmek, ağacılı baharatla, bir kızartılmış kuzu ve şarap var. Her malzemelerin anlamı var. Mayasız ekmek, onların atlarının musudan çabuk çöktüğünü temsil eder. Yerken bu ekmeği ağacılı baharata dökerler. Bu ağacılı baharat onlara atılarının köle olarak yaşadığını ve eziyet çektiğini hatırlatır. Bu kuzu yerken onların atılarının kurban olarak bir kuzu kestiğini anıyorlar. Ve şarap içtikleri zaman onların atıların bu kesilmiş kuzunun kanını kapılarına sürdükleri için kurtulduklarını. Hatta hikayenin temaları kutsal kitap boyunca yankılanır. Ve 1300 yıl sonra gerçekleşmiş olaya işaret eder. İsa Fısa Bayramı sırasında haç üzerinde öldü. Gerilmesinin önceki gecesi İsa Fısa Bayramı sofrasını öğrencileriyle kutladı. Ama İsa bu sofrayı yaparken bu bayramın anlamını genişletti. Ayetleri okuyacağım. Sonra kas İsa, sonra kaseyi alarak şükretti. Ve bunun alın, aranızda paylaşın dedi. Size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. Sonra eline ekmek aldı, mayasız ekmek. Şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin ürününüze feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın, dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase sizin ürününüze. Akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. İsa Mesih nasıl ekmek ve şarabın anlamlarını tekrar tanımladı? İkisini de kendisine uyguladı. İsa diyor ki, bu ağacılı baharatlılara dökülen ekmek bedenimi temsil eder. Yohanna'nın bölümünde İsa'ya yaşam ekmeği denildi. Üstelik bu ekmek, İsa'nın bizim için fedakarlık eden bedeni temsil eder. İsa sizin için ağacı çekip feda edeceğim diyor. Sizin için feda edeceğim diyor. Fısa yemeğinde şarap kesilmiş kuzunun kanını temsil eder. İsa ise diyor, bu şarap akıtılan kanımı temsil ediyor. Sonraki gün İsa çarmıha gerildi. Tıpkı İsrail'in Mısır'dan çıktığı gecede kurban olarak lekesiz bir kuzunun kesildiği gibi suçsuz, lekesiz, kusursuz Mesih İsa kurban olarak çarmıha gerildi. İsa masumdu. Kutsal kitaba göre İsa hiç günah işlemedi. Fısa kuzusu İsrail halkını ölümden kurtardı. İsa'nın yapmış olduğu fedakarlığı insanlara Tanrı'nın yargısından kurtarmak yeterliydi. Hamd olsun. 1. Korintliler 5. bölüm 8. ayet İsa hakkında şöyle diyor. Fısa kuzumuz Mesih kurban edildi. O bizim fısa kuzumuz. Ama İsa'nın fedakarlığı Musa'daki fısa kuzusundan daha geniş kapsamlıdır. İsa'nın feda ettiği canı her kişi kurtarabilir. Müjde bu. Kutsal kitapta Yuhanna'nın İncil'inde yazıldığı gibi ve bu ayetleri iyi bir şekilde biliyorsunuz. İnsan oğluna yani İsa'ya İman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyaya o kadar sevdi ki biricik olanı gönderdi. öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı olanı dünyaya yargılamak için göndermedi. Dünyaya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmış. İsrail halkı Fısa kuzunun kanına güvenerek kurtulmuştu. Onlar bu kana diri bir şekilde inandılar. Biz İsa'nın feda ettiği cana güvenerek ve ona umut bağlayarak kurtulabiliriz. Yaptığımız şeylerle aklanamayız. Tanrı'nın bize sağladığı kurban bize aklar. Ve aslında Baptist olduğumuz zaman biz aktif bir şekilde İsa'ya güvendik, değil mi? Aynı bir şekilde. Eğer İsa'ya iman etmiyorsanız Tanrı'nın yargısı altında yaşıyorsunuz. Kutsal kitap diyor ki. Ama Tanrı şu kurtuluş yolunu sağladı. İsa'nın fedakarlığı Tanrı'nın yargısından bizi kurtarabilir. O çarma üzerindeyken bizim suçlarımıza, bizim utançlarımıza üstlendi. İsa hiç günah işlemediği halde o bizim yerimize öldü. Bizim yerimize cezalandırıldı. Bugün bile bu yeni yaşama kavuşabilirsiniz. Müjde bu. Üstelik tıpkı İsraillerin özgürlüğü kavuştuğu ve özgür kılındığı gibi biz de İsa'ya güvenerek günahın gücünden özgür kılınabiliriz. Bugün bu eski hikayelerden bu müjdeyi sizinle paylaşıyorum. İsa'nın fedakarlığı Tanrı'nın yargısından bizi kurtarır ve bizi günahın gücünden özgür kılır. Hamd olsun. Tanrı bir kurtuluş planı yaptı. Bizi kurtardı. Gerçek bir hikaye anlatarak bu vaazı bitireceğim ve Rabbin sofrasını birlikte kutlayacağız. 1941 yılında Alman komutan ve onun Gestapo yardımcısı esirler arasında yürüdüler. Ve 10 esir seçtiler. Komutan Francis Gajandurak, adın Gajaunizizcek, Polonya bir kişi. Adla bir adama işaret ettiği zaman, bu adam benim zavallı eşim ve çocuklarım diye feryat etti. O anda bir etkileyici olmayan gözlüklü adam sıradan çıktı, şapkasını çıkardı. Komutan, bu Polonyalı domuz ne ister diye bağırdı. Ben Katolik rahibiyim. Bu adam yerine ölmek istiyorum. Ben yaşlıyım. Onun eşi ve çocukları var. Benim ise kimsem yok diye rica etti. Komutan anlaşıldı diye cevap verdi. O gece 9 adam ve bir rahip açlık odasına girdi. Normalde yamyamlar gibi birbirlerine yutuyorlardı. Ama bu defa her şey farklı oldu. Güçleri yetersiz olana kadar dua ediyor ve ilahi söylüyorlardı. 2 hafta sonra 4 kişi hayata kaldı. Peder Maximilian Kolbe dahil. Komutan bu açlık odasına yine kılanmak istedi. Bu yüzden 14 Ağustos 1941 yılında Peder Maximilian Kolbe'yi ve diğerlerini zehirli iğne kılanarak öldürdü. Peder Maximilian Kolbe 47 yaşındaydı. 10 Ekim 1982 yılında Vatikan şehrinde Peder Maximilian Kolbe'nin ölümünü anıyorlardı. 150 bin kişilik kalabalıkta Francis Gajaunicek, onun eşi, onun çocukları, onun torunları vardı. Çünkü birçok kişi Bu kişinin ölümü sayesinde kurtarıldı. Papa, Maximilian ölümünü şöyle anlattı. Bu zafer, insanlardaki bütün horlama ve nefret sistemlerinin üstesinden geldi. Bu zafer, İsa Mesih'in zaferi gibiydi. Bu gerçek hikaye çok etkileyici. Kardeşlerim, Peder Maximilian Kolbe'nin fedakarlık yaptığı gibi bizim kurtarıcımız. Hepimiz için feda etti. Tanrı'nın korban kuzusu oldu. Onun fedakarlığı sayesinde yaşayabiliriz.